Ayrım 12, sayfa 149, Ege. Eski bir dünyadan anılar. Ege'yi düşünmek için Galata'daki konakın çatısına gitmedim bugün. Evin yanındaki Ege'nin sokağında dolaştım. Yıllar önce Ege ile annemin ilk karşılaştığı yerdi burası. Annem Ege'ye bakmamış, onu görmezlikten gelerek yolun karşı tarafından aşağıya doğru yürümüştü. Ne kadar ilginç. Ege'yi düşünürken aklıma başka şeyler geliyor. Eski hayatımla ilgili ufak ayrıntılar. Kapıcı Arif ne iyi adamdı. Onu sabahları alelacele sigarayı almaya yollardım. Bana cebinden çıkardığı sigara paketinden bir sigara uzatır. "Buyur, iç sen bunu, ben hemen getiriyorum sigaranı," derdi. Aslında o yıllar bir rüzgar gibi yaşamıştım hayatı. Şimdi onu anlıyorum. Acaba içimde hala o ruh var mı? Yoksa sakinleşti, bir köşeye çekildi, oturdu mu bilemiyorum. Ege'nin sokağında şimdi kuaförüm var, hemen yanda. Prensesin konağının yerine yapılan konak apartmanının alt katında. Öyle seviyorum ki orayı. Dükkan bahçeye açılıyor, her taraf yemyeşil. Benim eski dünyamın içine doğan bambaşka bir dünya gibi. Geçen gün Caddebostan'a yürüdüm. O eski ağaçlıklı yollar, arsalar, artık bir bellek kıvrımının içine sıkışmış kalmış mekanlar. Onları hatırlayan pek yoktur. Şimdi oralar yanar döner bir Japon feneri gibi aydınlık, bir anının olduğu yere bir gökdelen dikilmiş. Apsre merdivenler neredeydi acaba? Çıkartamadım bir türlü. Belki de şu estetik cerrahın hastanesinin oralarda bir yerdeydiler. Cadde ve yan yollar yıllar içinde kabuk değiştirmiş, eski görüntüler demode, uzun şarkıcı eldivenleri gibi çıkartılıp bir köşeye atılmış. Her yer kalabalık, yepyeni dükkanlar, mekanlar, kafeler Bağdat Caddesi'nde. Hızlı aşkların, tutkuların, yepyeni sevdaların yaşandığı yerler. Kafe nerede baktım, kardeşim Osman oturuyor. "Gel Osman," dedim, çağırdım onu. Osman masasından kalktı, koştu geldi. Nasıl sevinmişti beni gördüğüne. Çocuk gibiydi. İki kardeş caddede birlikte yürümeye başladık. "Osman," dedim. "Hatırlıyor musun? Küçük bir çocuktun. Seni de yanıma alıp karşı tarafa, Beyoğlu'na kaçmıştım bir akşamüstü. Birlikte Lefter'in meyhanesine gitmiştik. Herkes oradaydı. Heykeltıraş Kuzgun Acar Paris'ten yeni gelmişti. Onun şerefine bir masa kurulmuştu Lefter'de. Bu da kardeşim Osman demiştim, daha küçük. Seni masanın başına oturtmuşlar, Kuzgun sana bir sahanda yumurta söylemişti." "Hatırlıyorum," dedi Osman. "Kim bilir, 7-8 yaşında olmalıydı. Hepsini hatırlıyorum, heykeltıraşın çilli bir karısı vardı. Münire dedim. Osman'la Şaşkın Bakkal'ın oralarda yürüyorduk. Akşama doğru kafeler tıklım tıklım doluydu. Caddede trafik yoğunlaşmaya başlamıştı. "Bir başka gece Osman," dedim. "Bilmiyorum, hatırlıyor musun? Abdi İpekçi Caddesi'ndeki Hiraman Palas'ta oturuyorduk o zamanlar. Annemle kavga etmiştim. Ne yazık ki tam olarak hatırlayamıyorum şimdi ama Ege ile ilgili olmalıydı konu. Seni de yanıma alıp evden çıkmıştım. 8 yaşında ya var ya yoktun. Küçüktün Osman." Atiye sokakta bir evin ikinci katında Ege'nin bir arkadaşının garsoniyeri vardı. Arada kız atarlardı oraya. Kimin olduğunu hatırlayamıyorum şimdi. Oraya gitmiştik iki kardeş. Seni de annemden kaçırıp oraya götürmüştüm. Bize bir tanıdık kapıyı açmış, içeriye buyur etmişti. Orada başka kimsecikler yoktu. Pencereden bakınca salonda dolaşan annemi görebiliyordum. Hiraman Palas'ın yanındaki sokaktaydık. Eskiden köşede bakkal vardı, şimdi ünlü bir antikacı olmuş orası. Annem salonda çaresizlik içindeydi. Biz bir garsoniyere misafir olarak sığınmıştık, annemden intikam alıyordum. Seni sedire yatırdım, uyuttum. Ben de yanına yattım. Annemin ışığı sabaha kadar yandı. Çok değişik duygular içindeydim. Bir an seni de alıp eve dönmeyi düşündüm ama yapamadım. Geceyi uykusuz geçirmiştim, sabahın erken saatlerinde eve döndük. "Hatırladın mı?" diye sordum. "Hayal meyal hatırlıyorum abla," dedi Osman. "Ben uyumuştum o gece. Yavaş yavaş yürüyerek Şaşkın Bakkal'da dolaşıyorduk. Sonunda tekrar Cafinero'ya girdik. Bir masa boşalmıştı. Oturduk karşılıklı, birer kahve içtik. O gece Bağdat Caddesi çok güzeldi. Osman'la ben bir şebnem tanesinin içinde gibiydik. Eski yıllara, anılara gitmiştik." Galata, ölülerin fısıltıları. "Rüzgar esmeye başladı," dedi kadın. Hafif bir rüzgar esmeye başlamıştı. Saçlarım dağılmıştı. Konakın çatısında oturuyordum. Sanki yeni doğmuş çocuğunu kucağına almış bir kadın gibiydim. Bütün İstanbul kucağımdaydı. Ufacık kollarıyla boynuma sarılmıştı. Tatlı soluğunu duyuyordum. Rüzgar birden döndü. Eyüp tarafından esiyordu şimdi. Kulaklarımda belli belirsiz bir uğultu, mırıltıya benzer bir şey başlamıştı. "Duyuyorum," diye fısıldadım kadına. "Duyuyor musunuz? Ruhların sesini duyuyor musunuz?" diye merakla sordu. "Ruhlar, eski insanlar, belki bu dünyada hep var olanlar, kim bilir. Ne olduklarını bilmiyorum," diye mırıldandım. "Ama duyuyorum, seslerini duyuyorum. Güçlenmeye başladı sesler, anlatıyorlar." Rüzgar kulaklarıma yüzlerce karmaşık fısıltı getiriyordu. Hafif bir radyo paraziti, belki bir güvenin gece vakti bir ışığın çevresinde çırpınırken kanatlarının çıkarttığı o hafif ses, kıpırtı gibi bir şeydi bu. Bu seslerin içinde tanıdığım ve hiç tanımadığım pek çok ses olmalıydı. Ayırmak zordu çünkü bütün bu zayıf sesler bir ağızdan bir şeyler anlatıyorlar, birinin hikayesi diğerininkine karışıyordu. Şehrin sesi bu diye düşündüm. Bu şehirde bir zamanlar var olmuş olanların sesi olmalı bunlar. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Söyleyecek ne çok sözleri var. 2-3 ses netleşivermişti birden. Uğultunun içinde ayrılmışlar, iyice belirginleşmişlerdi. "Ben Kerim," diyordu genç bir erkek sesi. "Nihayet ulaşabildim sana. Hatırladın mı beni, Kerim? Okuldan arkadaşınım, severdin beni." "Hatırladım seni, Kerim," dedim. "Neredesin?" "Uzaktayım," dedi Kerim. "Eyüp'ün oralarda bir yerdeyim." "Nasıl unuturum seni, Kerim," dedim. "İstanbul'u terk etmeden önce son gördüğüm kişilerden biriydin. Bir sinemaya gitmiştik seninle. Öylesine girmiştik içeriye. Rastgele bir film. Ama ne güzeldi." "Suzy Wong'un dünyası," dedi Kerim. "Muhteşem bir filmdi. Çinli bir kızla bir Amerikan askerinin aşkı. Ama ne aşk." "Hatırladım. William Holden ile Nancy Wen oynuyordu," dedim. "Suzy Wong'un dünyası." "Bütün film boyunca ağlamıştın," dedi Kerim. Gözlerinden iplik gibi yaş akıyordu. Şaşırmıştım. Film acıklı değildi çünkü. "Ama duygu doluydu," dedim. "Adamın kıza olan şefkati." "O dokunmuştu sana besbelli. Hiç durmadan sessizce ağladın. Ne kadar çok üzülmüştün. Ne kadar yoğun bir acı çekiyordun. Film bitince bir pastanede oturmuştuk. Sana o kadar üzülmemen gerektiğini anlatmıştım. Değmez demiştim ama dünya yıkılmıştı senin. Ne üzücü bir akşamüstüydü o," dedi Kerim. "Sonra da gittin İstanbul'dan. Bir daha görmedim seni." "Evet, bir hafta sonra gitmiştim galiba. Şimdi iyi misin?" diye sordu. "Çok iyiyim," dedim. "O acı geçti değil mi?" Güldüm. "Hatırlamak istiyorum o günleri de. Hatırlayamıyorum bir türlü," dedim. "Boş ver o günleri. Toparlandın mı sonra?" "Toparlandım, Ankara'da." "İyi yaşadın mı hayatını?" "Yaşıyorum sayılır. İyi yaşadım. Çok şeyler yaptım. Çok şeyler atlattım. Sen nasılsın, Kerim?" diye sordum. Kulağımdaki uğultu hafifliyordu. Kerim'in sesi çevremdeki dünyanın sesine karışıp yok olmuştu. Duyamıyordum artık onu. Rüzgar yön değiştirmişti besbelli. Bir vapur düdüğü alacakaranlığı yırttı. Gece çoktan kadife perdelerini atmıştı şehrin üstüne. Müren ablanın sedirinde. Çingene falında her şey çıkıyor. "Var ya Müren abla, sen olmasan ben dayanamam bu hayata. Şu sedirin üstüne oturunca ferahlıyorum, kendime geliyorum," dedim. "Sana çok anlatacaklarım var. Şu son 3 gündür çok tuhaf şeyler oldu." "Neler oldu?" diye merakla sordu Müren abla. "Evvelki gün kuaföre bir falcı getirmişler. Eşcinsel bir çingene çocuk, Niyazi. Bütün kadınlar yan bölmeye geçip teker teker fal baktırıyorlar. Saçım tarandıktan sonra ben de gittim oraya. Çocukla tanıştım, Niyazi. Ben kağıt falı bakarım, çingene falı bakarım, hepsi çıkar," dedi kendinden emin. Kağıtları karıştırıp kestirdi bana. Sıra sıra açmaya başladı. Bir yandan da anlatıyor. İkinci evliliğin. Birincisi çocuklarının babası. Mutsuz olmuşsun, uzun yıllar evlenmemişsin. Bıçak altına mı yattın? Ölümden dönmüşsün. Hem de birkaç defa. Sen Azrail'i görmüşsün, kefeni yırtmışsın. Tuhaf bir hayat, karışık. Paralısın. Adam paralı diye mi evlendin? Adam cimri, fazla parası da yok, kıskanç. Dar ediyor dünyayı sana. Büyü görüyorum, büyü yapılmış sana. Bırak git adamı diye. İstersen hepsini bozarım. Adam şu anda Ankara dışında mı? Evet, dedim hayretle. İstanbul'da mı? Evet. Şu anda bir kadınla birlikte. Kafe gibi bir yerde karşılıklı oturuyorlar. Aralarında bir bağ var dedi. Şaşırmıştım. Bütün dediklerin tuttu ama adamın yanında bir kadın olamaz. Yaşlı bir adam bu. Şimdi de yoldadır, dönüyordur. Niyazi güldü. Kıskandın mı yoksa? Haber alacaksın, bana gene geleceksin dedi. Kartları topladı. Parasını verip çıktım odadan. Etkilemişti beni bu esmer çocuk. Ejder gelmiş olmalıydı, eve gittim. Kimseler yoktu. Balkonda oturdum biraz. Ejderden bir ses yok. Kitapları karıştırayım. Hazır o yokken ilginç bir kitap bulayım kendime dedim. Telefon çaldı, koştum açtım Ejder. Ne yapıyorsun diye sordu. Balkonda seni bekliyordum. Ben bir arkadaşıma rastladım. Gece uçağıyla geleceğim. Merak etme diye aradım dedi. Hiç de olağan bir şey değildi bu. Gece uçağına hiç kalmazdı. Biraz şaşırdım. Hemen dışarıya çıktım. Tunalı'ya indim. Dükkanlara girdim, vitrinlere baktım. Döndüm eve. Saat 11'e geliyordu. Evin bütün ışıklarını yaktım. Kuru kafa piyanonun üstünden bana bakıyor. Kütüphaneye gittim. Dört duvar kitap. Eşsiz kitaplar var ama ejder dokundurmaz. Ne tuhaf değil mi? Dokundurmaz işte. Tiyatro kitaplarına bakıyorum. Alfred Jarry'nin Kral Übüsü'nü gördüm üst rafta. Sarı bir kitap. Çekip aldım önü. Yıllar önce Ege, Arena Tiyatrosu'nda Kral Übü'yü oynamıştı. En arka sıradan görünmeden izlemiştim oyunu. Artık her şey bitmişti aramızda. Alfred Jarry'nin oyunu büyülemişti beni. Bütün oyuncular büyük bir heyecanla oynuyorlardı rollerini. Sıra Serbiler'de yeni açılan Arena Tiyatrosu'nda oynuyordu oyun. İlk gece. Elimde o geceden kalma eski bir broşür var. Kırmızı kaplı defterin içinden çıktı. Oyunun broşürü bu. Onu yıllar sonra yeniden inceledim. İçindeki yazıları okudum. İçim burkuntulu bir acıyla doluydu. Artık o dünyadan dışarıya çıkmıştım. Kendimi atmıştım dışarıya, yavaş yavaş uzaklaşıyordum oralardan. Son olarak en arka sıradan görünmeden izlemiştim oyunu. Ege beni görseydi ne olurdu? Her şey yeni baştan başlardı. Düzelirdi birkaç gün için ama bu beni yormuş, bitirmiş, mahvetmişti. Gene bir kavga, gene bir yalan, Esenyel başka bir şey. Usanmıştım bunlardan, yapamıyordum. Sevgim bana büyük bir acı veriyordu. Perde kapanmıştı, salon alkıştan inliyordu. O geceyi hiç unutamam ben. Korkunç bir geceydi. Yaşadığım en korkunç gecelerden biriydi. Arkadan izliyordum oyunu, finali, Ege'yi. Bir yabancıydım artık şehirde. O dünyayı terk ediyordum. Kimse farkımda değildi benim. Yaşamımın en büyük dramını yaşıyordum. Bütün hayatımı değiştirecek o uzun gece treni yolculuğunu yapmak üzereydim. Belki bir sakinleştirici atmıştım ağzıma. Aslında oradaki tiyatro bendim. Baş oyuncu bendim o gece o salonda. Alfred Jarry'nin Kral Übü adlı oyununu arkalardan seyreden bir kız. İçinde fırtınalar kopan, belki oyunu hiç kimsenin izlemediği gibi derin bir hüzünle izleyen, başka bir yere doğru yolunu çizmiş bir insan. Sanki limandan ayrılmak üzere olan bir gemiydim o gece. Bütün rüyalarım bittiği için o şehri içimden söküp atmak istiyordum. Her şeyi söküp attığım gibi. Kapı anahtarla yavaşça açıldı. Düşüncelerimden sıyrılıp kapıya koştum. Yaşlı ejder gelmişti. Keyifli görünüyordu. Sen yatmadın mı diye sordu. Yatmadım. Hafif çakır keyifti. Salona geçip koltuğuna oturdu. Birdenbire, bugün kime rastladım İstanbul'da biliyor musun diye sordu. Kime? İlk karıma rastladım. Beni uzaktan görmüş, yanıma geldi. Yıllardır görmemiştik birbirimizi. Bir kafeye oturup konuştuk. Ne de olsa biraz yaşlanmış dedi. Çok şaşırmıştım. Ejder'in başka birisiyle daha evlenmiş olduğunu bilmiyordum. Bir hayranlıktı dedi. Genç yaşta evlendik. İyi arkadaşlık. Ben burada, o İstanbul'da. Yürümedi tabii. 7 ay sürdü boşandık. O başkasıyla evlendi. Şimdi üniversitede profesör. Hayretler içinde kalmıştım. Onunla ilgili hiç bilmediğim bir ayrıntıydı bu. Gençlikte olmuş bir şey dedi Ejder. Konuyu kapattı. Falcı Niyazi kağıt falında her şeyi bilmişti. Ejder'in ilk evliliği de tuhaf bir biçimde sarsmıştı beni. Hiç bilmediğim, hiç duymadığım bir şeydi. Düşüncelerimi okumuş gibi, kimse bilmez bu evliliği dedi. Öyle bir şey işte. Nikaha kıymıştık, adaya gider yürüyüşler yapardık. Ben burada, o orada. Olmadı tabii. Seninle tanışmak istiyor. İstanbul'a gittiğimizde telefon edeceğim, yemeği bekliyor bizi. Önündeki büyük ekranın düğmesine dokunmuştu. Kalanak ile Gloria'nın muhteşem gösterisi başlamıştı ekranda. Gloria, Flamingo Pastanesi'nin kasasında otururken görmüştüm onu en son. Sabah hemen gidip onu bulmalıyım diye düşündüm, bana anlatacakları vardı. Gloria. Ertesi gün gene gittim Flamingo Pastanesi'ne. Kasadaki sarışın hanım burada mı? Kasada başka bir kız oturuyordu. O hanım çıktı buradan dedi, ayrıldı. Nereye gittiğini biliyor musunuz? Bir güzellik salonunda işe başlayacağını söylemiş ama çalıştığı yerin adını bilmiyoruz. Eğer sizi ararsa öğrenir misiniz? Sorarız dedi kız. Teşekkür ederim. Gloria'yı kaybetmiştim. Acaba hayal mi görmüştüm? Sihirbaz, Kalanak'ın güzel karısı Gloria hiçbir zaman Flamingo Pastanesi'nde çalışmadı mı acaba? Bakıyorum çevreme, her şey gerçek. Nefis çikolatalı pastalar, yeni çıkartılan karamelli spasyalite, muzlu rulalar, üstü çilekli enfes beyaz pastalar, açmalar, börekler, içeride oturup çaylarını, kahvelerini içmekte olan müşteriler, çevrede dolaşan garson, hepsi gerçek. Acaba Gloria gerçek miydi, yoksa oraya sıkışmış, o an gözüme ilişen bir görüntü müydü? Herhangi bir sarışınım ben demişti bana. Şimdi de ayrılmıştı oradan. Bir güzellik salonuna çalışmaya gitmişti Gloria. Aramaya devam edecektim onu. Tunalı Hilmi Caddesi'nde bir yerde olmalıydı. İçimden bir ses böyle diyordu. Bir görüntü de olsa yeniden rastlayacaktım Gloria'ya. Aklıma koymuştum onu yeniden görmeyi. Sana anlatacaklarım var demişti. Eski Gülhane, kolostomi torbası. Eski Gülhane Hastanesi ile ilgili anılarımda bir ileriye gidiyorum, bir geriye. O eski zamanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyorum sanki. O zamanlar yatağa bağlı olmanın, her istediğinde ayağa kalkamamanın acısını çıkartıyorum belki de böylece. Anılarımın içinde rahatça yürüyorum, dolaşıyorum, volta atıyorum. Aklıma kolostomi torbası geldi. Unutmuşum kolostomi torbasını yıllardır. Aslında onu hiçbir zaman unutmamak için evin bir köşesindeki bir dolabın üst rafına saklamıştım. Kolostomi torbasından kurtulduktan sonra hayatın ne kadar güzel olduğunu, böyle şeyleri de yaşamış olduğumu bir daha hiç unutmamak için saklamıştım onu. Neydi bu kolostomi torbası? Yuvarlak bir torbaydı. Sanki hafif vakumlu bir lastik çerçeveyle karnıma yapışıyordu. Ayarlanabilen bir lastik kemeri, bir elektrik süpürgesininkini andıran yedek plastik torbaları vardı. Ne zaman alınmıştı, ne zaman takmaya başlamıştım onu bilmiyorum tam. Üçüncü ameliyattan sonra olabilir. Karnımda dışarıya çıkmış iki bağırsağın boşaldığı yerdi bu kolostomi torbası. Karnımdan dışarıya çıkmış iki bağırsağın ucu yan yanaydı. Ameliyatlarda çıkarmışlardı bu bağırsak uçlarını. Aşağıya bağlayamıyorlardı, korkuyorlardı çalışmaz bağırsaklar diye. Onun için hastanede yattığım süre uzadıkça uzuyordu. Bir yeni ameliyat yapıp bağırsakları içeriye koymayı planlıyorlardı. Ama bir türlü zaman verilemiyordu. Bir belirsizlik vardı. Kolostomi torbasını takmıştım. Ayağa kalktığım zaman dışkım kolostomi torbasına doluyordu. Bazen kenardan sızdırıyordu torbanın lastiği. Hafif bir kızarıklık, bir tahriş de meydana gelmişti karnımda. Kolostomi torbasıyla yaşayan pek çok kişi vardı. Ömür boyunca da kalabilirdi taktığım bu torba. Beni buna alıştırıyorlardı. İnsan her şeye alışıyor, bunu anlamıştım. O kadar gençtim, ölümden kurtulmuştum, acıyı, susuzluğu öğrenmiştim. Kolostomi torbası fazla düşündürmüyordu beni. Belki bir gün bağırsaklar içeriye girecek, kurtulacaktım ondan. Burnumdaki tüpler çıkmıştı, acım azalmıştı, yürüyebiliyordum. Azar azar su içebiliyor, yemek yiyebiliyordum. Onun için kolostomi torbasını pek fazla da düşünmüyordum o zamanlar. Zordu kolostomi torbasıyla yaşamak. Hastane dışına çıkınca anlamıştım bunu. Kolostomi torbası dolunca onu boşaltacak Reşide Hanım yoktu yanımda. Bir ara biraz dinlenmem ve moralimin düzelmesi için eve gitme izni verilmişti bana. Hastane odamdaki eşyalarımı toplamış eve gelmiştim. Güçsüzdüm, halsizdim ama büyük bir sevinçle çıkmıştım hastaneden dışarıya. Sanıyorum bir iki hafta ev izni verilmişti bana. Fakat hastaneden çıkınca dışarıda tuhaf bir boşluk duydum. Bunu anlatması güç. Çünkü henüz iyileşmediğimi, yeniden hastaneye gideceğimi biliyordum. Hastaneye garip bir biçimde alışmıştım. Koridordaki hastalara, paşa katında bazı geceler dolaşan ölüm rüzgarına, Reşide Hanım'a, damarcı İsmail'e alışmıştım. Özlüyordum onları. Kolostomi torbamla evimde ilk gecemi nasıl geçirdim, neler yaptım anımsayamıyorum. Belki de beynim bazı acı deneyimleri silmiş ama sinemaya gittiğimi hatırlıyorum. Üstümde çok güzel çiçekli bir elbiseyle. Bağırsaklarımı kontrol edemiyordum. Bir yudum su içince, bir lokma bir şey yiyince bir hareket oluyor. Kolostomi torbası dolmaya başlıyordu. Elbisemin altında hafif bir kabarıklık, bir de koku oluyordu. Sinemada da başıma geldi bu. Tedirgin olmuştum. Yara olunca dışarıya çıkıp eve gittim. Oysa hastanede geçirdiğim onca zamandan ve yaşadığım şeyden sonra bir sinema salonuna gidip film izlemek mucize gibi bir şeydi. Aslında bir mucizeydi. Çok gençtim. Farkında mıydım bunun tam olarak bilmiyorum. Ama sokağa çıkmam, kaldırımda yürümem, arkadaşlarımın bana gelmesi, çay servisi yapmam, bir yudum çay içince kolostomi torbasının hafifçe dolması, çocuklarımı görmem, her şey bir mucizeydi. Geceleri özlüyordum hastaneyi. Ne tuhaf. Reşide Hanım'ın yaşadığı o inanılmaz tutkuyu, pansuman arabasının şıngırtısını, verilen kötü yemeği özlemiştim. Çok uzun süre orada kaldığım için hastane benim yaşamımın bir parçası olmuştu. Tıpkı çocukluğum, ilk gençliğim gibi hayatımın bir bölümü, bir çekmecesiydi orası da. Çok yoğun şeyler yaşadığım için hastaneyi uzun süre unutamayacaktım. Bunu sonradan anladım. İnsanlar, bedenler, ruhlar, bunlar hepsi hastanede vardı. Bunlar yıllar sonra beni çok ilgilendirecek konulardı. 2 hafta sonra döndüm hastaneye. Reşide Hanım beni görünce ağlamaya başladı. Çabucak geceliğimi giyip yüksek yatağa tırmandım, teybin düğmesine dokundum. Selda Bağcan'ın sesi yarı karanlık odayı dalga dalga doldurdu.